Ayrım 24, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 227. Günlerin loşluğu ve gecelerin yıldızsız karanlığı boyunca sarsılarak ilerlediler. Radar Fesenkov krateri olarak düşündükleri şeyin altlarında uzandığını gösteriyordu. Hala kuzeydoğuya sürükleniyorlardı ve fırtınayı aşıp güneye, tepe altına gitmelerinin kesinlikle hiçbir olanağı yoktu. Kutup yolu tek umutlarıydı. Nadia nöbetlerinin dışındaki zamanını atılacak şeyler arayarak gondol iskeletinin olmasa da olur saydığı yerlerini Friedrichshafen'daki mühendislerin tüylerini ürpertecek bir şekilde söküp atmakla geçiriyordu. Ama Almanlar her zaman yaptıkları şeylerde aşırıya kaçmışlardır. Yeryüzünde kimse Mars G'sine tam olarak inanmazdı zaten. Böylece gondolun içinde neredeyse kafes girişten başka bir şey kalmayıncaya kadar her şeyi kesip biçti. Cumbanın her kullanımı içeriye bir toz bulutu daha getiriyordu. Ama işin buna değdiğine karar vermişti. Safraya ihtiyaçları vardı. Yerleştirdiği yel değirmenleri pillere yeterli gücü sağlamıyordu. Ve geri kalan değirmenleri de çoktan güverteden atmıştı. Onlar burada olsa bile takmak için zeplinin altına giremezdi. Olayı hatırladığında tüyleri ürperiyordu. Bunun yerine kesip biçmeyi sürdürdü. Baloncukların içine girebilse zeplin iskeletinden de parçalar çıkaracaktı. O bunları yaparken Arkady gondolun içinde çıplak ve toza bulanmış insan suretinde kızıl bir kütle halinde dolanıp şarkılar söyleyerek, radar ekranına bakarak, acele yemekler uydurarak, olduğu kadarıyla rotalarını planlayarak onu neşelendiriyordu. Adamın canlılığının bir parçasına olsun kapılmamak, rüzgarın en güçlü darbelerine hayranlık duymamak, kanında tozun vahşice dolandığını hissetmemek olanaksızdı. Böylece koyu turuncu renkli rüzgarın vahşi pençesinde üç uzun ve yoğun gün geçti. Dördüncü gün öğleden az sonra telsiz alıcısını sonuna kadar açarak transponderlerin frekansındaki çatırdayan parazit gürültüsünü dinlemeye koyuldular. Tek düze sese yoğunlaşmak Nadia'nın uykusunu getirdi. Çok az uyumuşlardı. Arkady bir şeyler söylediğinde neredeyse dalmak üzereydi ve bu yüzden de koltuğunda sıçradı. ''Duyuyor musun?'' diye tekrar sordu adam. Nadia dinledi ve başını salladı. ''İşte bir tür ping sesi.'' Kadın küçük bir bip duydu. ''Bu mu?'' ''Sanırım hızla aşağı indireceğim bizi. Baloncukların birkaçını boşaltmam gerekiyor.'' Kontrol klavyesini tuşladı, zeplin öne doğru eğildi ve acil durum hızında inmeye başladılar. Yükseklik ölçerin sayıları tıkır tıkır azaldı. Radar ekranı aşağıdaki zeminin temel olarak düz olduğunu gösteriyordu. Ping sesi giderek daha da arttı. Yön algılayıcı olmaksızın bu ses ona yaklaştıklarını ya da uzaklaştıklarını anlamanın tek yoluydu. Ping, ping, ping. O kadar bitkindi ki bu seslerin pesleşiyor mu, tizleşiyor mu olduğunu söylemesi çok zordu. Her ping sesi gösterebildiği dikkate göre farklı bir ses düzeyindeymiş gibi geliyordu. Tizleşiyor dedi Arkady ansızın, öyle değil mi? Bilemiyorum. Tizleşiyor. Pervaneleri çalıştırdı ve motorların dönüşüyle birlikte sinyal kesinlikle daha hafif geldi. Rüzgara doğru döndü ve zeplin vahşice sarsıldı. Aşağı inişini sabitlemek için çabaladı. Fakat her bir kanat hareketiyle zeplinin dalışı arasında bir gecikme vardı. Ve aslında denetimli bir çarpmanın az ötesindeydiler. Pingleme daha yavaş bir hızla tizleşiyordu. Yükseklik ölçer demir atmalarına yetecek kadar alçaldıklarını söyleyince öyle yaptılar. Biraz kaygı verici bir savrulmanın ardından zemini yakalayıp tutundular. Bütün demirleri attılar ve ok başını iplerle aşağı çektiler. Ardından Nadia giyinip askıya girdi ve aşağı indi. Kendisini bir kez daha yüzeyde çikolata renkli bir şafakta düzensiz rüzgar seline güç bela karşı koyarken buldu. Fiziksel olarak hiç olmadığı kadar tükendiğini fark etti. Rüzgara karşı gitmek gerçekten güçtü. Yön değiştirmeliydi. İnterkomdan transponder sinyalini pingliyordu. Ve ayaklarının altındaki zemin sıçrıyor gibiydi. Dengesini güçlükle korumaktaydı. Pingleme oldukça netti. En başından beri başlık interkomlarımızda dinlemeliydik dedi Arkadiye. Daha iyi duyuluyor. Bir rüzgar darbesi onu yuvarladı, kalktı ve bir naylon ipi çöze çöze pingleme sesine göre yönünü ayarlayarak adım adım ilerledi. Ara sıra gördüğü zemin ayaklar altından kayıyor gibiydi. Görüş alanı en sert boranın içinde tam olarak bir metre ya da daha azdı. Sonra bir parça açılıyor ve kahverengi toz akıntılarının çevrede tabaka tabaka inanılmaz bir hızla uçuştuğunu görüyordu. Rüzgar kadını yeryüzünde hissettiği en sert şey kadar hatta daha da sertçe tokatlıyordu. Dengesini korumaya uğraşmak acı verici bir şeydi. Kesintisiz olarak süren fiziksel bir çaba. Kör edici kalın bir bulutun içinde iri bir çit direği gibi duran transpondörlerden birine çarpıyordu. ''Hey!'' diye bağırdı. ''Ne oluyor?'' ''Hiç, yol işaretine çarpacağım.'' diye korktum. ''Buldun yani.'' Evet, ellerinden ayaklarından bütün gücünün akıp gidişini hissetti. Bir dakika için zemine oturdu, sonra yerinden kalktı. Oturulamayacak kadar soğuktu. Hayalet parmağı acıyordu. Naylon ipe tutunarak kadim bir mitin içinde yürüdüğünü ve labirentten çıkan tek ip yumağını izlediğini düşünerek hiçbir şey göremeden zeplin'e döndü. Uçuşan tozların içinde göz gözü görmez bir halde güneye doğru yaptıkları rover yolculukları sırasında telsizden BMM-İB'nin 3 yeni koloninin kurulmasını onayladığı ve gereken fonu hazırladığı haberi geldi. Her biri ilk 100 içinde temsil edilmemiş ülkelerden seçilen 500 insandan oluşacaktı. Terra Kurma Alt Komitesi aralarında yüzeye yosunlar, bakteriler ya da likenler gibi ellerindeki asıl stoklardan üretilmiş genetik mühendislik eseri mikroorganizmaların dağıtılmasını da içeren bir dizi Terra Kurma çalışması önermiş ve genel meclis de bunu onaylamıştı. Arkadi en az 30 saniye boyunca kahkahalar attı. ''Piçler, şanslı orospu çocukları, kıçlarını kurtaracaklar.'' Dördüncü bölüm, Sıla Hasreti. Bir kış sabahı güneş Valles Marineris üzerinde parıldıyor, görkemli sıralanışları içindeki kanyonların kuzey yamaçlarını aydınlatıyordu. O parlak ışığın altında insan sağda solda yükselen bir çıkıntı ya da kabartının irili ufaklı siyah liken benekleriyle lekelendiğini görebiliyordu. Görüyorsunuz, yaşam uyum sağlamakta. Bunun için sadece birkaç şeye, biraz yakıt ve biraz enerjiye ihtiyaç duyar. Ve bu ihtiyaçları Terra'ya ait çevre şartlarının geniş aralığından söküp almak konusunda fantastik boyutlarda bir beceriklilik sergilemiştir. Bazı organizmalar her zaman suyun donma noktasının altında yaşar, bazıları ise kaynama noktasının üstünde. Bazıları yüksek radyasyon bölgelerinde, diğerleri ise aşırı tuzlu alanlarda, sert kayaların içinde, zifiri karanlıkta, aşırı kuru ortamda ya da oksijene gerek duymaksızın yaşarlar. Hayal gücümüzü aşan tuhaflıktaki ve hayranlık uyandırıcı uyum sağlama ölçüleri sayesinde her tür çevre şartı bir şeylerin yaşamasına olanak sağlar. Yani kaya yataklarından atmosferin yüksekliklerine dek her yerde yaşam, kocaman ve tek bir biyosferin tüm o örgüsüyle birlikte yeryüzünün her noktasına sızmıştır. Tüm bu uyum yetenekleri kodlanır ve genlere aktarılır. Eğer genler mutasyona uğrarsa organizmalar da değişir. Eğer genler değişirse organizmalar bir kez daha değişir. Biyomühendisler bu her iki değişim biçimini yalnızca yeniden düzenlenmiş gen eklemek için değil, çok daha eski bir sanat olan seçilmiş üretimi gerçekleştirmek üzere de kullanırlar. Mikroorganizmalar üretilir ve en hızlı büyüyenler ya da istenen özelliği en iyi sergileyenler ayıklanıp yeniden üretilebilir. Mutasyon oranını arttırmak için mutagenler eklenebilir. Hızla birbiri ardına gelen mikroskobik kuşaklarda, örneğin günde 10 kuşak, bu işlemi istediğinize benzeyen bir şey elde edinceye dek yineleyebilirsiniz. Seçilmiş üretim elimizdeki en güçlü biyomühendislik tekniklerinden biridir. daha yeni teknikler de ilgi çekmektedir. Genetik olarak işlenmiş mikroorganizmalar, gimler, ilk 100 Mars'a vardığında sadece yarım yüzyıldır sahnedeydi. Ama çağdaş bilimde yarım yüzyıl uzun bir zamandır. Plazmit birleştiriciler o günlerde aşırı gelişkin araçlar haline gelmişti. Kesme için sınırlama enzimlerinin, yapıştırma için bağ enzimlerinin düzenlenişi geniş boyutlarda ve çok yönlüydü. DNA ipliklerini sıralama becerisi tamamen oradaydı. Genomlara ilişkin elde edilmiş bilgiler inanılmazdı ve katlanarak büyüyordu. Dipnot, genom, bir canlının oluşması için gerekli olan kalıtsal bilgilerin tümü, canlıların hücre yapısını ve hücrelerin etkinliğini gösteren bir tür plan olarak algılanabilir. Bunların hepsi bir arada kullanıldığında bu yeni biyoteknoloji her türden özellik hareketliliğini, desteklenişini, çoğaltımını, aşırı başarıyı durdurmak için tetiklenmiş intiharı ve benzerlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyordu. Bir organizmada arzulanan karakteristikleri taşıyan DNA zincirlerini bulmak, sonra bu DNA mesajlarını sentezlemek, onları plazmit halkalar halinde kesip yapıştırmak olasıydı. Ardından hücreler yıkanıyor, yeni plazmitlerle birlikte gliserinin içine yerleştiriliyor, gliserin iki elektrot arasına konulup yaklaşık 2000 voltluk kısa sert bir şok verildiğinde gliserindeki plazmitler hücrelerin içlerine giriyordu. Ve voila! Tıpkı Frankenstein'in canavarı gibi yeni bir organizma yaşam buluyordu, yeni yeteneklerle birlikte. Ve sonuçlar, hızlı yetişen dikenler, radyasyona dayanıklı yosunlar, aşırı soğuk mantarları, tuz yiyip oksijen salgılayan halofilik arkae bakterisi, kutup üstü yosunları, hepsi de kısmen Mars yüzeyine uyum sağlamış, hepsi bir şekilde bunun için çabalayan kocaman bir yeni yaşam türleri sınıflandırması. Bazı türler yok oldu, doğal ayıklanma, bazıları başardı, en uygunun yaşaması, bazıları da diğer organizmalara zarar vererek delicesine başarılı oldu. Ardından salgılarının içindeki kimyasallar sahip oldukları intihar genlerini harekete geçirdi ve bu kimyasalların düzeyi düşene dek öldüler. Sonuçta yaşam koşullara uyum sağlar ve aynı zamanda koşullar da yaşam tarafından değiştirilir. Bu yaşamın tanımlarından biridir. Organizma ve çevre koşulları karşılıklı bir düzenleme içinde birlikte değişir. Sanki bir ekolojinin iki dışa vurumu, bir bütünün iki yarısı gibi. Böylece havada daha çok oksijen ve nitrojen, kutup buzu üstünde siyah tüycükler, kayaların biçimsiz yüzeyleri üstünde siyah tüycükler, yerde soluk yeşil lekeler, havada daha iri kırağı taneleri, regolitin derinlikleri boyunca nitratları nitrojene, oksitleri oksijene dönüştürecek trilyonlarca minik köstebekçikler gibi ilerleyen mikroskopik hayvancıklar. Bu durum önceleri neredeyse görünmez ve çok yavaştı. Bir soğuk hava dalgası ya da bir güneş fırtınası ile kitlesel ölümler gerçekleşiyor, tüm türler bir gecede yok oluyordu. Fakat ölülerin kalıntısı diğer yaratıkları besliyordu. Böylece koşullar onlar için daha kolaylaşıyor ve süreç ivme kazanıyordu. Bakteriler kütlelerini eğer koşullar uygunsa günde birçok kez ikiye katlayarak çoğalırlar. Büyüme hızlarının matematiksel olasılıkları sersemleticiydi ve çevresel kısıtlamalar, özellikle Mars üzerinde bütün gerçek büyümeleri matematiksel sınırlarından uzak tutar. Buna rağmen yeni organizmalar, areofitler hızla çoğaldılar, bazen mutasyona uğradılar, durmaksızın öldüler ve atalarının gübreleriyle beslenerek yeni bir yaşam yeniden çoğaldı. Yaşadılar ve öldüler ama ortaya çıkan toprak ve hava bu milyonlarca kısa ömürlü kuşaktan önceki halinden farklıydı artık. Böylece bir sabah güneş dağınık bulut örtülerinin arasından uzun ışınlarını göndererek Valles Marineris boyunca yükseldi. Kuzey yamaçlarının üzerinde siyah, sarı, zeytuni, gri ve yeşil minik lekeler vardı. Yine her zaman oldukları gibi sert, çatlamış ve kızıl rengiyle yükselen taşların yüzeyleri likenlerle beneklenmişti. Ama şimdi bu benekler sanki küf gibi duruyordu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 235.